Ayrım 28. Kamu yönetimi. Sayfa 329. Ünite 7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile öngörülen koruma sistemi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1959 yılında kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temel amacı, İki Dünya Savaşı yaşayan Avrupa coğrafyasında yeniden savaşların ortaya çıkmasını önleyecek bir insan hakları merkezli hukuki koruma sistemi yaratmaktır. Mahkemenin tarihçesi. 5 Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi'nin kuruluşunu öngören statü 10 devlet tarafından imzalanmıştır. Bu devletler Fransa, İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Danimarka ve Lüksemburg'dur. Türkiye bu statüyü 1949'da imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 1953'te yürürlüğe girmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler. Mahkemenin özgürlükleri koruma sisteminin temelinde ilk olarak birey eksenli temel hakları korumak amacı bulunur. İkinci olarak bu sistemin etkili işleyebilmesinde bireysel başvuru hakkı esaslı bir yer tutar. Üçüncü olarak ise bu sistem yerindenlik, subsidiarite ilkesine dayanır. Sözleşmede güvence altına alınan haklar sadece birinci kuşak haklar olarak da nitelendirilen temel haklardır. Mahkemeye ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde başvurulabilir. Yerindenlik ilkesi gereğince mahkeme sadece devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girer. Mahkemenin yapısı. Mahkemede hali hazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. Yargıçlar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Mahkeme yargısal görevlerini yerine getirirken idari ve hukuki konularda destekte bulunan birime Yazı İşleri Müdürlüğü adı verilir. Yazı İşleri Müdürlüğü mahkemenin kalıcı kurumudur. Mahkemenin giderleri Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. Mahkeme nasıl çalışır? Mahkeme temel olarak 4 farklı düzende ya da yapıda formation çalışır. Mahkemenin çalışma düzeni mahkemenin kaç yargıçla karar verdiği ile ilgilidir. Eğer mahkeme tek yargıçla karar veriyor ise buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna daire düzeni denir. Nihayet mahkemenin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene büyük daire adı verilir. Filtraj sistemi ya da tek yargıç düzeni. Mahkeme içtihadı açısından açıkça kabul edilemez nitelikte olduğu değerlendirilen başvurular tek yargıç düzen tarafından görülür. Tek yargıç düzeni baştan kabul edilemezliği belli olduğu durumlarda başvuruyu kabul edilemez ilan eder. Bu kararlara itiraz edilemez. Tek yargıçlı düzen mahkemenin başvuruları elediği bir filtraj sistemidir. Usulü ilişkin kabul edilemezlik şartları. Başvuru konusu sözleşmede güvence altına alınan bir hakla ilgili olmalıdır. İhlali yaptığı iddia edilen devlet sözleşmeye taraf olmalıdır. Örneğin İran, Kanada, ABD gibi sözleşmeye taraf olmayan devletlere ya da kişilere, dernekler, şirketlere, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarına karşı başvuru yapılamaz. Başvuru konusu yapılan İhlal, mahkemenin yargı yetkisi tanındıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır. Başvuruya konu edilen ihlal davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır. Başvurucu, sözleşmenin ihlalinin şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır. Başvurucu, önemli bir zarara uğramış olmalıdır. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Başvuru, iç hukuktaki son karardan itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. Ulusal yargılamada herhangi bir keyfilik veya adil yargılanma ilkesine aykırılık işareti bulunmaması halinde başvuru reddedilir. Kamu makamı bir özgürlüğe müdahale etmiş olabilir. Ancak bu müdahale yasal bir temele dayalı, gerekli ve orantılı ise başvuru reddedilir. Eğer başvurucu iddiasını kanıtlayamaz ise şikayeti reddedilir. Eğer başvurucu şikayetlerini çok karmaşık bir şekilde ifade etmiş ise ya da açıkça uydurmuş ise yine bu şikayet reddedilecektir. Yerleşik İçtihat Başvuruları Sistemi. Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. Kararlar kesindir ve bu kararların aleyhine daireye ya da büyük daireye başvurmak mümkün değildir. Daire davaları. Daire davalarına karşı büyük daireye başvurmak imkanı vardır. Daire, başvuruyu davalı hükümete görüşlerini sunması için bildirir. Büyük daire davaları. Eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa, bu davalar 17 yargıçtan oluşan mahkemenin büyük dairesi tarafından incelenir. Mahkeme önündeki usul. Sözleşme iki tip başvuru arasında ayrım yapmıştır. Haklarının ihlal edildiğini öne süren gerçek ve tüzel kişiler, kişi grupları ya da hükümet dışı örgütler tarafından yapılabilen bireysel başvurular ise bir devletin bir başka devlete karşı yaptığı devletler arası başvurular. Mahkemeyi kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzeri bireysel başvuru sunabilir. Buna karşılık devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kuramlarının hayır, yokum diye söylemiştim ya, oğlum gelecek pazartesi. Pazartesi oğlum. Tamam. Ya bu çok uzun sürecek bir şey mi? Bir geliversin ya, ben beklerim onu olmazsa. Yani ondan sonraki de 7-6 daha 13, onda değil. Oğlum 3 hafta kalacak ama gelirim, ama karşılamaya gideceğim ben. Tamam. Hayır, ben oğlum varken de geleceğim. Geleceğim tabii, sadece karşılamaya gidiyorum pazartesi günü. Beceririz, konuşuruz onu. Tamam. Devam edeyim mi? Veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. Bir kişi mahkemeye doğrudan başvurabilir, yargılamanın en başında avukatla temsil zorunlu değildir. Mahkeme önündeki yargılama ücretsizdir. Mahkeme önündeki yargılama çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine göre yürütülür. Silahlarda eşitlik ilkesi taraflardan her birine diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Mahkeme istisnai durumlarda bilirkişi atayabilir ve tanık dinleyebilir. Mahkeme önündeki usul yazılıdır, ancak bazı davalar hakkında mahkeme duruşma yapmaya karar verebilir. Mahkemenin verdiği ihlal kararları bağlayıcıdır ve mahkum edilen devlet bu kararları uygulamak zorundadır. Mahkemenin iş yükü ve geleceği. Mahkemenin etkinliğini kaybetmesi Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sisteminin zayıflaması anlamına gelecektir. Özellikle ekonomik krizlerde devletlerin insan hakları güvenlik dengesinde güvenliğe ağırlık verdikleri ve toplumun azımsanamayacak bir kesiminin insan haklarına, çoğulculuğa, yabancılarla bir arada yaşama kültürüne inancını kaybettiği bir gerçektir. Oysa günümüzde Avrupa coğrafyası değişik ırkların, inançların, siyasal görüşlerin bir arada yaşadığı bir yerdir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi yılda kurulmuştur? A. 1945, B. 1952, C. 1959, D. 1962, E. 1967. Yanıt C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1959 yılında kurulmuştur. 2. Aşağıdakilerden hangisi 5 Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi'nin kuruluşunu öngören statüyü imzalayan devletlerden değildir? A. Fransa, B. İsveç, C. Birleşik Krallık, D. Hollanda, E. ABD. Yanıt E. 5 Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi'nin kuruluşunu öngören statü 10 devlet tarafından imzalanmıştır. Bu devletler Fransa, İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Danimarka ve Lüksemburg'dur. 3. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kuruluşunu öngören statüyü hangi yıl imzalamıştır? A 1940, B 1949, C 1952, D 1955, E 1964. Yanıt B. Türkiye bu statüyü 9 Ağustos 1949'da imzalamıştır. 4. Hangi yıl Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birleşmesi sağlandı ve tek mahkeme sistemine geçildi? A 1968, B 1972, C 1981, D 1998, E 2000. Yanıt D. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu mahkeme önüne davalar gelmeden önce bir tür filtraj görevi görüyordu ve davaların önemli bir bölümü bu organ tarafından inceleniyordu. 1 Kasım 1998 tarihinde bu organ ile mahkemenin birleşmesi sağlandı ve tek mahkeme sistemine geçildi. 5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birey eksenli temel hakları korumak amacı bulunur. B. Bu sistemin etkili işleyebilmesinde bireysel başvuru hakkı esaslı bir yer tutar. C. Bu sistem yerindenlik, subsidiarite ilkesine dayanır. D. Mahkemenin incelediği başvuruların ağırlıklı kısmı kişilerin doğrudan mahkemeye yaptığı başvurulardan oluşur. E. Sözleşmede güvence altına alınan haklar yalnızca birinci kuşak haklar değildir, ikinci ve üçüncü kuşak haklar da kapsamdadır. Yanıt E. Sözleşmede güvence altına alınan haklar sadece birinci kuşak haklar olarak da nitelendirilen temel haklardır. 6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Her ne kadar ekonomik haklar gibi kişinin yaşam koşullarının düzenlenmesine ilişkin konularla ilgili olarak da mahkeme kararlar kabul etse de temel olarak korunan haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. B. Mahkemeye yalnızca devlet tüzel kişiler başvurabilmekte, bireysel başvuru olanağı bulunmamaktadır. C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, devlet başvurusu adı altında bir veya birden çok devletin bir başka devlet aleyhine başvuru yapmasına imkan vermektedir. D. Devletler bireysel başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ederler. E. Yüksek sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı yüksek sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları mahkemeye başvurabilir. Yanıt B. Yüksek sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları mahkemeye başvurabilir. Dolayısıyla bireysel başvuru imkanı söz konusudur. 7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren ne kadar süre içinde başvurulabilir? A 3 ay, B 6 ay, C 8 ay, D 9 ay, E 1 yıl. Yanıt B. Mahkemeye ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde başvurulabilir. 8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerindenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Mahkemeye başvurmadan önce Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvurulması. B. Mahkemenin kurduğu komisyonun ilgili ülkeye giderek incelemeler yapması. C. Mahkeme üyelerinin taraf devletlerce seçilmesi. D. Mahkeme kararlarının ilgili ülkeyi bağlamaması. E. Mahkemenin sadece devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girmesi. Yanıt E. Yerindenlik ilkesi gereğince mahkeme sadece devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girer. 9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hali hazırda kaç yargıç görev yapmaktadır? A 34, B 37, C 42, D 47, E 52. Yanıt D. Mahkeme sözleşmeye taraf devletlerin sayısını eşit sayıda yargıçtan oluşur. Mahkemede hali hazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. 10. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları kaç yıl için seçilirler? A 4, B 5, C 7, D 8, E 9. Yanıt E. Yargıçlar her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. 11. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mahkeme sözleşmeye taraf devletlerin sayısını eşit sayıda yargıçtan oluşur. B. Yargıçlar her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. C. Süresi biten yargıçların tekrar seçilmeleri mümkündür. D. Her ne kadar bir devlet adına seçilmiş olsalar da yargıçlar o devleti temsil etmezler ve mahkemeye kendi adlarına katılırlar. E. Her ülkenin yargıcı ilke olarak o ülke ile ilgili bütün davaların görüşmelerine katılır. Yanıt C. Yargıçlar her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. 12. İnsan hakları... olmadı. 12. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı. C. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin halkları. D. Lordlar Kamarası. E. ABD Kongresi. Yanıt A. Yargıçlar her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilirler. 13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısal görevlerini yerine getirirken idari ve hukuki konularda destekte bulunan birime ne ad verilir? A. Özel Kalem Müdürlüğü. B. Yüksek Hukuk Müşavirliği. B. Yüksek Hukuk Müşavirliği. C. Yazı İşleri Müdürlüğü. D. Süper Temyiz Merciği. E. Yüksek Hukuk Danışmanlığı. Yanıt C. Mahkeme yargısal görevlerini yerine getirirken idari ve hukuki konularda destekte bulunan birime Yazı İşleri Müdürlüğü adı verilir. 14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bu birim hukukçulardan, çevirmenlerden, idari ve teknik personelden oluşur. B. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukukçuların büyük çoğunluğu sürekli statüde olan ve geldiği devletlerle herhangi bir idari ilişkisi bulunmayan tecrübeli hukukçulardır. C. Temel görevleri başından sonuna kadar başvuruların mahkeme önüne sunulabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. D. Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki hukukçuların mahkeme önündeki müzakerelerde oy hakları vardır. E. Mahkemede yargıçlar yenilenirken Yazı İşleri Müdürlüğü mahkemenin kalıcı kurumudur. Yanıt D. Yazı İşleri Müdürlüğü mahkemenin düzenli işlemesini sağlar. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukukçuların büyük çoğunluğu sürekli statüde olan ve geldiği devletlerle herhangi bir idari ilişkisi bulunmayan tecrübeli hukukçulardır. Temel görevleri başından sonuna kadar başvuruların mahkeme önüne sunulabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu hukukçuların mahkeme önündeki müzakerelerde oy hakkı yoktur. 15. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır? A. Avrupa Konseyi, B. Birleşmiş Milletler, C. Milli Güvenlik Konseyi, D. UNICEF, E. Yüksek Adalet Divanı. Yanıt A. Mahkemenin giderleri Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. 16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa buna ne ad verilir? A. 3 yargıç düzeni, B. komite düzeni, C. daire düzeni, D. üçlü karar düzeni, E. temel düzen. Yanıt B. Eğer mahkeme tek yargıçla karar veriyorsa, buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa, buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa, buna daire düzeni denir. 17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa, buna ne ad verilir? A. 3 yargıç düzeni, B. komite düzeni, C. daire düzeni, D. üçlü karar düzeni, E. büyük daire düzeni. Yanıt C. Eğer mahkeme tek yargıçla karar veriyorsa, buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna daire düzeni denir. 18. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin filtraj görevi gören sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 yargıç düzeni, B. komite düzeni, C. daire düzeni, D. tek yargıç düzeni, E. temel düzen. Yanıt D. Tek yargıç düzeni mahkemenin filtraj görevi gören sistemidir. 19. 1. Tek yargıç düzeni, 2. komite düzeni, 3. daire düzeni, 4. genel kurul düzeni. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışma düzenlerindendir? A. 1-4, B. 1-2-3, C yalnız 2, D 2 3, E 2 4. Yanıt B. Mahkeme temel olarak 4 farklı düzende ya da yapıda formation çalışır. Mahkemenin çalışma düzeni mahkemenin kaç yargıçla karar verdiği ile ilgilidir. Eğer mahkeme tek yargıçla karar veriyor ise buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna daire düzeni denir. Mahkemenin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene büyük daire adı verilir. 20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışma düzenlerinden değildir? A. Tek yargıç düzeni, B. Daire düzeni, C. Büyük daire düzeni, D. Komite düzeni, E. Yönetim kurulu düzeni. Yanıt E. Mahkeme temel olarak 4 farklı düzende ya da yapıda formation çalışır. Mahkemenin çalışma düzeni mahkemenin kaç yargıçta karar verdiği ile ilgilidir. Eğer mahkeme tek yargıçta karar veriyor ise buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna daire düzeni denir. Mahkemenin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene büyük daire adı verilir. 21. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene ne ad verilir? A. Daire, B. Büyük Daire, C. Genel Kurul, D. Yargıç, D. Tek Yargıç, E. Komite. Yanıt B. Mahkemenin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene Büyük Daire adı verilir. 22. Filtraj sistemi ya da tek yargıç düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mahkeme içtihadı açısından açıkça kabul edilemez nitelikte olduğu değerlendirilen başvurular tek yargıçlı düzen tarafından görülür. B. Tek yargıç düzeni baştan kabul edilemezliği belli olduğu durumlarda başvuruyu kabul edilemez ilan eder. C. Tek yargıç düzeninin başvuru hakkında kabul edilemez kararı vermesi durumunda bu karara itiraz edilebilir. D. Tek yargıçlı düzen mahkemenin başvuruları elediği bir filtraj sistemidir. E. Her ülke için bir veya birkaç tek yargıç mahkeme başkanı tarafından belirli bir süreyle atanır. Yanıt C. Tek yargıç düzeni baştan kabul edilemezliği belli olduğu durumlarda başvuruyu kabul edilemez ilan eder. Bu kararlara itiraz edilemez. 23. Usule ilişkin kabul edilemezlik şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mahkeme ancak sözleşme ve ek protokollerinde yer alan hakların ihlaline ilişkin şikayetleri inceleyebilir. B. İhlali yaptığı iddia edilen devlet sözleşmeye taraf olmalıdır. C. Mahkeme özel kişi veya kuruluşlara karşı yapılan şikayetlere bakmaz. D. Mahkeme bir devletin sözleşmeyi onayladığı ve mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiği tarihten önce meydana gelmiş olaylara ilişkin şikayetleri de inceler. E. Başvuruya konu edilen ihlal davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır. Yanıt D. Mahkeme bir devletin sözleşmeyi onayladığı ve mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiği tarihten önce meydana gelmiş olaylara ilişkin şikayetleri inceleyemez. 24. Usulü ilişkin kabul edilemezlik şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Başvurucu önemli bir zarara uğramış olmalıdır. B. Mahkemeye sadece sözleşmenin ihlali nedeniyle kendilerini mağdur kabul eden başvurucular şikayette bulunabilir. C. İç hukuk yolları tüketilmeden doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir. D. Mahkemeye bu davaya ilişkin verilmiş olan son karardan itibaren, ki bu genellikle yetkili en yüksek derecedeki ulusal mahkemenin kararıdır, 6 ay içinde başvurulmalıdır. E. Başvuruya konu edilen ihlal davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır. Yanıt C. Mahkemeye tüm olağan iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra başvurulabilir. Hakkının ihlal edildiğini öne süren kişi, önce ilgili ülkedeki başvurabileceği en yüksek derecedeki yargı organına kadar davasının görülmesini sağlamalıdır. 25. Aşağıdakilerden hangisine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulamaz? A. ABD, B. Fransa, C. İsveç, D. Birleşik Krallık, E. Hollanda. Yanıt A. İran, Kanada, ABD gibi sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ya da kişilere, derneklere, şirketlere, belediye gibi kamu kurumlarına karşı başvuru yapılamaz. 26. Aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgili bir başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından incelenebilir? A. Boşanma hakkı, B. Sürücü belgesi alma hakkı, C. Kendi kaderine tayin hakkı. D. Din ve inanç özgürlüğü. E. Sözleşmeci bir devlete girme ve oturma hakkı. Yanıt D. Sözleşme boşanma hakkını güvence altına almamaktadır. Ayrıca sürücü belgesi alma hakkıyla, kendi kaderini tayin hakkıyla ve yabancı ülke vatandaşlarının sözleşmeci bir devlete girme ve oturma hakkıyla ilgili başvuruları kabul edilebilir değildir. Çünkü bu haklar sözleşme tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlükler arasında yer alan haklar değildir. 27. Aşağıdakilerden hangisi usulü ilişkin kabul edilebilirlik koşullarından değildir? A. Başvuru konusu yapılan ihtilal... A. Başvuru konusu yapılan ihlal, mahkemenin yargı yetkisi tanındıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır. B. Başvurucu, sözleşmenin ihlalinin şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır. C. Başvurucu, önemli bir zarara uğramış olmalıdır. D. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. E. Başvuru, iç hukuktaki son karardan itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Yanıt E. Başvuru, iç hukuktaki son karardan itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. 28. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel bir kural olarak ulusal mahkemelerin tespitlerini ve vardıkları sonuçların yerindeliğini inceleyemediği konulardan değildir? A. Davadaki olayların kanıtlanması. B. İç hukukun yorumlanması ve uygulanması. C. Yargılama sırasında delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi. D. Ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti. E. Yaşam hakkına ilişkin verilen kararlar. Yanıt E. Mahkeme genel bir kural olarak aşağıdaki konularda ulusal mahkemelerin tespitlerini ve vardıkları sonuçların yerindeliğini inceleyemez. Davadaki olayların kanıtlanması, iç hukukun yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi, kişisel bir uyuşmazlığın sonucunun esas yönünden adil olmaması, ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti. 29. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisine yapılan başvuruyu reddettiği durumlardan değildir? A. Ulusal yargılamada herhangi bir keyfilik veya adil yargılanma ilkesine aykırılık işareti bulunmaması. B. Kamu makamının özgürlüğe olan müdahalesinin yasal bir temele dayalı, gerekli ve orantılı olması. C. Başvurucunun iddiasını kanıtlayamaz ise. D. Başvurucu şikayetlerini çok karmaşık bir şekilde ifade etmiş ise ya da açıkça uydurmuş ise. E. Başvuru iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 3 aylık süre geçtikten sonra yapılmış ise. Yanıt E. Ulusal yargılamada herhangi bir keyfilik veya adil yargılanma ilkesine aykırılık işareti bulunmaması halinde başvuru reddedilir. Kamu makamı bir özgürlüğe müdahale etmiş olabilir. Ancak bu müdahale yasal bir temele dayalı, gerekli ve orantılı ise başvuru reddedilir. Eğer başvurucu iddiasını kanıtlayamaz ise şikayeti reddedilir. Eğer başvurucu şikayetlerini çok karmaşık bir şekilde ifade etmiş ise ya da açıkça uydurmuş ise yine bu şikayet reddedilecektir. 30. Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvurular aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Yerleşik içtihat başvurusu. B. Nizalı yargı. C. Çekişmeli yargı. D. Tam yargı davası. E. Dördüncü derece mahkemesi. Yanıt A. Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorunu taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. 31. Yerleşik içtihat başvuruları kaç yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir? A1, B3, C4, D5, E7. Yanıt B. Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. 32. Yerleşik içtihat başvuruları sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bu başvuruların özelliği şikayet konusu olan olayın mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olmasıdır. B. Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. C. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. D. Komitenin kararlarına karşı daireye ya da büyük daireye başvurmak mümkündür. E. Mahkemenin yerleşik içtihat başvurularını örnek olarak dava süreleri hakkında yapılan başvurular verilebilir. Yanıt D. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. Bu komite oy birliğiyle davayı kabul edilebilir bulup aynı zamanda bu davanın esasına ilişkin karar verebilir. Bu kararlar kesindir ve bu kararların aleyhine daireye ya da büyük daireye başvurmak mümkün değildir. 33. Yerleşik içtihat başvuruları sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bu tarz davalar 7 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. B. Mahkeme bir konuda karar vermiş ise, bu temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise, bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. C. Komite oy birliğiyle davayı kabul edilebilir bulup aynı zamanda bu davanın esasına ilişkin karar verebilir. D. Komitenin bu konudaki kararları kesindir ve bu kararların aleyhine daireye ya da büyük daireye başvurmak mümkün değildir. E. Yerleşik içtihat başvuruları mahkeme önündeki başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yanıt A. Bu tarz davalar 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. 34. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç adet daire vardır? A1, B3, C5, D7, E9. Yanıt C. Mahkemenin 5 adet dairesi vardır. 35. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde daire davaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Daire bir başvurunun hem kabul edilebilirliği hem de esası hakkında karar verme yetkisine sahiptir. B. Mahkemenin önemli iş yükünü bu daire davaları oluşturur. C. Daireler yaşama hakkı ile ilgili davalardan ifade özgürlüğüne ilişkin davalara geniş bir yelpaze altında sunulan başvuruları incelerler. D. Daire davalarına karşı büyük daireye başvurmak imkanı yoktur. E. Bölüm idari bir birimdir. Daire ise bölüm içinde yargısal kararları veren 7 yargıçlı heyettir. Yanıt D. Daire davalarına karşı büyük daireye başvurma imkanı vardır. 36. Eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu davalar aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir? A. Daire, B. Büyük Daire, C. Komite, D. Yargıç, E. Genel Kurul. Yanıt B. Eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu davalar 17 yargıçtan oluşan mahkemenin büyük dairesi tarafından incelenir. 37. Büyük daire davaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu davalar 17 yargıçtan oluşan mahkemenin büyük dairesi tarafından incelenir. B. Büyük daireye bireyler doğrudan başvurabilirler. C. Bir daire karar verdiğinde istisnai durumlarda kabul olunmak şartıyla taraflar davanın büyük daireye gönderilmesini isteyebilirler. D. İstisnai durumlarda olmak üzere bir dairenin dosyadan el çekme sonrasında büyük daire davaya bakabilir. E. Eğer daire önünde görülmekte olan davada sözleşmenin yorumuna ilişkin ciddi bir sorun söz konusu. E. Eğer daire önünde görülmekte olan davada sözleşmenin yorumuna ilişkin ciddi bir sorun söz konusu ise ya da mahkeme tarafından daha önceden verilmiş bir karar ile çelişki riski varsa daire büyük daire lehine davadan el çekebilir. Yanıt B. Büyük daireye bireyler doğrudan başvuramazlar. 38. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru sunamaz? A. Dernek, B. Sendika, C. Tüzel Kişiler, D. Belediye, E. Kişi. Yanıt D. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzerleri bireysel başvuru sunabilir. Buna karşılık devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. 39. Taraflardan her birine diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Silahlarda eşitlik ilkesi, B. Çekişmeli yargılama ilkesi, C. Kabul edilmezlik ilkesi, D. Yerindelik ilkesi, E. Dördüncü derece ilkesi. Yanıt A. Geniş anlamda adil yargılanma hakkının bir ögesi olan silahlarda eşitlik ilkesi taraflardan her birine diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. 40. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzeri bireysel başvuru sunabilir. B. Devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları vardır. C. Bir kişi mahkemeye doğrudan başvurabilir, yargılamanın en başında avukatla temsil zorunlu değildir. D. Mahkeme önündeki yargılama ücretsizdir. E. Mahkeme önündeki yargılama, çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine göre yürütülür. Yanıt B. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzerleri bireysel başvuru sunabilir. Buna karşılık devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. 41. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bir kişi mahkemeye doğrudan başvuramaz, yargılamanın en başında avukatla temsili zorunludur. B. Çekişmeli yargılama ilkesinin anlamı, bir davada tüm taraflara mahkemenin kararını etkilemek amacıyla yargının bağımsız bir mensubu tarafından bile olsa, gösterilen kanıtlar ve sunulan görüşlerle ilgili bilgiye sahip olma ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme hakkının tanınmasıdır. C. Hükümet dışı kuruluşlar veya bir devlet yargılamaya katılabilir. D. Mahkeme istisnai durumlarda bilirkişi atayabilir ve tanık dinleyebilir. E. Mahkeme önündeki usul yazılıdır ancak bazı davalar hakkında mahkeme duruşma yapmaya karar verebilir. Yanıt A. Bir kişi mahkemeye doğrudan başvurabilir, yargılamanın en başında avukatla temsil zorunlu değildir. 42. Başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı bir daire kabul etmiş ise bu karar verildiği tarihten sonra kaç ay içinde kesinleşir? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C. Başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı bir daire kabul etmiş ise bu karar ancak verildiği tarihten sonra 3 ay içinde kesinleşir. 43. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal ve adil tazmine ilişkin kararları ve ihlal kararının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mahkemenin verdiği ihlal kararları bağlayıcı değildir. B. Mahkeme, ihlal kararı sadece iç hukukta ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa ve bu halde bile sadece gerektiği takdirde olması durumunda adil tazmine karar verilebilir. Adil tazmine karar verebilir. C. Mahkeme ancak koşullara göre adil olması durumunda tazminata hükmeder. D. Bir ihlal kararı verildiğinde mahkeme dosyayı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderir. E. Mahkeme bir devleti mahkum ettiğinde başvuranın bir zarara uğradığını saptarsa genelde bu kişiye adil tazmin verilmesine yani uğradığı zararın tazmini için bir miktar para ödenmesine karar verebilir. Yanıt A. Mahkemenin verdiği ihlal kararları bağlayıcıdır ve mahkum edilen devlet bu kararları uygulamak zorundadır. 44. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez? A. İnsan hakkı ihlallerine karşı daha iyi bir koruma sistemi gerçekleşmiş olur. B. Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sistemini zayıflar. C. Ülkeler kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. D. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası... Bu soruları baştan okuyacağım. Şıkları. A. İnsan hakkı ihlallerine karşı daha iyi bir koruma sistemi gerçekleşmiş olur. B. Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sistemi zayıflar. C. Ülkeler kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. D. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. E. Ülke içindeki yabancılar üzerinde insan hakkı ihlali artış gösterir. Yanıt A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkması durumunda Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sistemi zayıflar. Ülkeler kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. Ülke içindeki yabancılar üzerinde insan hakkı ihlali artış gösterir. 28. ayrımın sonu, sayfa 340.